Ayrım 43.
Sayfa 512. Her davranışıyla Osmanlı toplumunu idealize ettiği bir feta portresi çizen patrona Halil, ömrünün pek de uzun olmayacağını biliyordu. Nitekim devlet işlerine de kendine göre bir feta gibi yaklaşıyor, devlet yönetimi için cesaret ve gözü pekliği bir meziyet olarak kabul ediyordu. Başlangıçta tüm makam ve mevkileri elinin tersiyle iter gibi görünmekte bir sakınca hissetmiyordu. Kaldı ki onun bu davranışı ocaklar ve diğer zorbalar tarafından da yadırganmıyordu. Zira tahrikçiler hamamlarda toplanan ocakları, sizde din gayreti yok mu diyerek kışkırtırken, aralarından sadece ortaya cesaretle o çıkıyor, ayaklanmayı başlatıyor ve başarıyla yönetiyordu. Dolayısıyla bu feta her türlü ödüle hak kazanmış bulunuyordu. Kaldı ki Osmanlı mafyoz toplum yapısının başta gelen en geçerli ilkesini kaba kuvvet, yani pazu gücü oluşturuyor, yasal, gayri yasal tüm odaklar boyun eğip kaba kuvvete adeta tapıyordu. Patronunun tesis ettiği zorba otorite İstanbul'u tam anlamıyla bir kargaşa içine itmiş bulunuyordu. Halk sürekli heyecan ve bekleyiş içinde bocalıyordu. Esnaf hala dükkanları tam anlamıyla açmış değildi. Ticaret giderek azalıyor, durma noktasına geliyordu. Sultan 3. Ahmet zamanında görev yapan erkan ve rical mensupları teker teker sürgüne gönderiliyor, diğerleri de çeşitli vesileler yaratılarak İstanbul'dan uzaklaştırılıyordu. Aziller birbirini izliyor, boşalan makamları birer birer zorbalar ele geçiriyordu. Patrona ile avanesinin tüm istek ve talepleri anında yerine getiriliyordu. Patronaya bağlı zorba kuvvetler başlarına kızıl sarıklar sararak ayrı bir görünüm alıyor, bu kıyafeti şehir halkına karşı bir ayrıcalık ifadesi olarak kullanıyorlardı. Lale Devri, adı geçen eser sayfa 150. Kızıl sarıklılar kendilerini hami-i vatan, yani vatan koruyucusu olarak adlandırıyor, bunları ayrıcalıklı konumlarını vurgulamak amacıyla bir ünvan gibi kullanıyorlardı. Ancak bütün bunların yanı sıra sergiledikleri ahlak, hukuk ve siyaset ilkeleri onların içinde yer aldığı İslam heterodoksunu ifade ediyor, tipik kalenderi Bektaşi manzaraları oluşturuyordu. Bunlar aynı paraleldeki diğer grup ve kuvvetlerle dayanışma içine giriyor, hızla birleşip bütünleşiyordu. Patrona Halil feta portresi çizmeye ve otoritesini sergilemeye daha Sultan 1. Mahmud'un kılıç alayı sırasında başlıyordu. Zira bu tören için Padişah Eyüp Sultan'a gidiyor, kılıç kuşanması sırasında vezirler, ulema, meşayih, ocak ağaları, yeniçeri ve diğer serden geçti ağaları, erler, saray mensupları büyük bir kafile oluşturarak hazır bulunuyordu. Ne ki bu kafilenin içinde yer alan Divan-ı Hümayun çavuş ağaları, sarayın kapısından çıktıkları andan itibaren yol boyunca bağırarak şu kararı ilan ediyorlardı. Sadabat'ta köşkü olan bilsin ki şefketli padişah hazretleri emri ferman eylediler. Bugünden sonra 3 güne dek hedim edesiz, yani yıkasınız. Abdi Tarihi, adı geçen eser sayfa 45. Tellalların bu şekilde bağırmalarına asi ve zorbaların isteği üzerine İstanbul kadısı Deli İbrahim'in Sadabat'taki köşk ve malikanelerin yıkılması konusunda verdiği fetva neden oluyordu. Bu olay şöyle gelişiyordu. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın Osmanlı klasik dinsel tasavvufi yaşam tarzına karşı özgürlüğe ve tüketime dönük dünyevi yaşam tarzını ön plana çıkarması, özellikle kağıthane civarında inşa edilen Sadabat köşk, kasır ve malikaneleriyle örnekleniyordu. Buradaki imar hareketi yan sanayinin meydana gelmesine neden oluyor, yöredeki ekonomik kıpırdanma sosyal yaşama yansıyor ve dinsel tutucu kanadın gözünde yöre tam bir günah merkezi oluyordu. Nitekim yeni yaşam tarzını benimseyenler burada toplanıyor, gecelerini ve gündüzlerini burada gülüp eğlenerek ve sohbet ederek geçiriyorlardı. Kadınlarla erkekler aynı toplantılara katılıyordu. Hatta Müslüman halk burada içki bile içiyordu. Sultan 3. Ahmet 1723 yılından itibaren Sadabad'ı imar ve inşa ettirmeye başlıyordu. İlk kuruluş 3. Ahmet zamanında ve 1723 Hicri 1135 tarihindedir. Bu devirde Kasr-ı Sadabat, Hurremabat, Hayrabat, Çeşme-i Nevpeyda, Kasr-ı Cenan, Kasr-ı Nişat, Çeşm-i Nur, Cetvelisim, Asr-ı Sürur ve Cisr-i Nurani isimli kasır, köşk, çeşme, havuz ve bent köprüleri inşa edilmiştir. Sadabat, Sedat Eldem, Kültür Bakanlığı Yayınları 292 MEP Basım Evi, İstanbul 1977 sayfa 6. Nedim bu köşk ve kasırları şöyle anlatıyordu. Ne münasip yere durmuş o tavanlı köprü, cümle gözden geçirir seyre gelen hubanı. Pek safa kesbedecek tekye hele Hayrabat, cümle zevk ehli anun zümreyi dervişanı. Görmeyen Adem'i elhak ne kadar vasfetsem, nice tabir olunur çağlayanın seyranı. Yok bu dünyada hele kasr-ı cenan misli, bilmezen var mı cihan içre dahi akranı. Çeşmi nur ise nur ayetin eyler tefsir, cetbeli sim ile bulsa noğla zibüşan. Güya zevki safa dahnesinde kıldı tılsım, şah-ı maranı acap cisri nurani. Pek güzel mevkiine düştü hele kasr-ı nişat, gerçi kendi küçük amma ki büyüktür şanı. Ya o cisrin ki adı kendi nev peyda, şüphesiz yoktur ana mülki cihanda sani. Farkındadır adı üstünde olan kasırların, ki ederler ikisi aleme nur feşanı. Hürrem abada karip olduğun cisri şürür, etmedi hurremi meserrede dili nalani. Sadabat, adı geçen eser sayfa 7. Bu denli servet ve zenginlik içeren Sadabat'taki köşk, kasır ve malikaneler, elbette ki yağma ve soygun ateşi içinde yanıp tutuşan zorba haşere takımının iştahını kabartıyordu. Bunu gerçekleştirebilmek için de sözde meşru bir gerekçeye sığınıyor, geçmiş yönetimin sergilediği israfın, fuhuş ve ahlaksızlığın izlerini ortadan kaldırmak istediklerini ileri sürüyorlardı. Nitekim aralarından çıkardıkları zorba kökenli İstanbul Kadısı Deli İbrahim'den fetvayı alan zorbalar, Sultan 1. Mahmud'a giderek baskı yapıyor ve Sadabad'ı yıkmak için ona istiyorlardı. Asilerin bu arzusu Sultan Mahmud'a arz olunduğu zaman pek ziyade canı sıkılmıştı. Lale Devri, adı geçen eser sayfa 152. Ancak alınan fetvaya ve zorbaların baskısına karşı çıkmak Sultan Halife'nin yaşamını ve saltanatını tehlikeye sokacağı için talep edilen izin çaresizlik içinde veriliyordu. Bununla birlikte padişah sadece yıkıma müsaade ediyor, yakılmasına karşı çıkıyordu. İhtirakına, yani yakılmasına rızayı hümayunum yoktur. Lale Devri, adı geçen eser sayfa 152. Kılıç alayının yapıldığı gün sokaklara çığırtkanlar ve tellallar çıkarılıyor, köşklerin sahipleri tarafından yıkılması gerektiğini, bunun bir padişah buyruğu olduğunu duyuruyorlardı. Bu yıkımın gerçekleştirilmesi için de 3 gün mühlet tanınıyordu. Padişah zorbaların yağma ve soyguna girişmesini engellemek amacıyla böyle davranıyor, binaları sahiplerinin yıkmasını istiyordu. Fakat yağma ve vurgun konusunda son derece başarılı olan, bunun içinde gayet iyi örgütlenen gruplar, ellerini daha çabuk tutarak hemen harekete geçiyorlardı. Kısa zamanda organize olarak Sadabat'taki binaları yıkmaya, bahçeleri bozmaya, ağaçları keserek yerinden sökmeye başlıyorlardı. Bütün bunları yaparken de soyuyor, yağmalıyor, kimi zaman gasp etmekten kaçınmıyorlardı. Lale Devri, adı geçen eser sayfa 152. Ellerini o kadar çabuk tutuyorlardı ki 3 gün içinde Sadabad'ın imar edilmiş, süslenmiş, büyüleyici güzelliklere kavuşturulmuş olan sahilleri tam bir harabeye dönüştürülüyordu. Dünyada ilk kez bir padişah büyük servetler harcanarak imar edilen başkentin önemli bir bölümünü kendi emriyle yıktırmak zorunda kalıyor. Bunu bile başaramıyor, mutlak otoritesine ortak olan zorbalar ile birlikte askerleri hem o bölgeyi yağmalıyor hem de harabeye, hatta cehenneme çeviriyordu. Bir başka ifadeyle mafyoz toplum yapısı içinde toplumun ve kurumların yasal kimliği bir yana bırakarak benimsediği yağmacı kimlik, o denli belirginlik ve yasallık kazanarak açığa çıkıyordu ki, devlet artık bizatihi kendisi yağmalara zemin hazırlayacak ve hatta girişecek kadar tefessüh etmiş, yani kokuşmuş bulunuyordu. Devletin içine yerleşmiş olan ve dışarıdaki suç odakları ile işbirliği yapan, hatta örtüşen bürokratik kadrolar o denli iğrenç bir tablo oluşturuyordu ki, cereyan eden bir olay bu durumu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu. Zorbalar Halep şehrinden gelen Dersimli Hokkabaz Ketüdası bir fellahı sayitlere nakip yapıyordu. Bunun ardından padişah Nakibül Eşraf'a dağıtılmak üzere ihsan ettiği 3000 altını bu adama teslim ediyordu. Böylece zorba nakip amacına ulaşıyor, hemen altını iki eliyle tutup canı gibi koynuna saklıyordu. Sonra sadaret kapısında bekleyen atına biniyor, oradan uzaklaşıyordu. Zira parayı aldıktan sonra onun gözünde nakiplik önemini yitiriyor, bu durumu da çevresine şöyle izah ediyordu. Bana gayrı nakabet, yani nakiplik gerekmez. Her kim olursa olsun hüdayı biçun benim muradım hasıl eyledi. Ancak bana bu eşhas elinde halas ve bir tarafa can atıp kendimi pinhan ve bu bende mevcut olan altın ile ila ahir ömür zevk-ü sefa edip hem canımı vartayı helaktan halas ve hem gayrı fakirden necat bulup ve bu zorbalardan dahi felah ile azade olurum. Abdi Tarihi, adı geçen eser sayfa 46. Zorba kökenli nakip daha sonra hastalığını bahane ederek bir eve giriyor, burada kıyafet değiştiriyor, sonra da altınlarla birlikte arka kapıdan çıkıp kayboluyordu. Herkes 3000 altınla kayıplara karışan Nakib'i aramaya başlıyor, günlerce süren aramalar olumlu bir sonuç vermiyor, izine bile rastlanamıyordu. Sultan Mahmut bu nedenle aynı ihsanı ikinci kez ödemek zorunda kalıyordu. Padişah her türlü olumsuzluğa karşın ocaklara culus bahşişi ödüyor ve onları memnun etmeyi başarıyor, böylece aralarındaki ilişkiyi olumlu bir düzeyde tutuyordu. Hemen kaydetmek gerekir ki zorbaların otorite ve rezilliklerini günden güne yaygınlaştırarak derinleştirmeleri saltanat makamını ciddi biçimde düşündürüyordu. Sultan Mahmut hiç olmazsa zorbaların ve asi ocakların doldurduğu meydanları boşaltmak, ocakları kışlalarına sokmak için büyük çaba gösteriyordu. Nitekim 10 ve 11 Ekim 1730 günleri ulema ile devlet ricaline mensup bazı yöneticiler arka arkaya toplantılar yapıyordu. Bu toplantılarda zorbaların silahlarını bırakarak dağılmaları gerektiği konusu karar altına alınıyordu. Buna paralel olarak zorba ve asiler yasa dışı işler yapmamaları konusunda uyarılıyordu. Yönetim bu arada cebeci, arabacı, sipahi, silahlar ve yeniçerilerle anlaşıyor, ocaklılarla zorbaları birbirinden ayırıyordu. Bu işi de zorbaların İstanbul Efendisi yaptığı Abdullah Efendi gerçekleştiriyordu. Zira saray Abdullah Efendi'yi elde etmeyi başarıyordu. Alınan karar Şeyhülislam Mirzazade'nin verdiği fetva ile de destekleniyordu. Bu gelişmeler patronuyla yardımcılarının hemen dikkatini çekiyor, endişelenmelerine neden oluyordu. Nitekim derhal anlaşma zemini aramaya başlıyorlardı. Onların en büyük korkusunu ölüm tehlikesi altında yaşamaları oluşturuyordu. Bu nedenle anlaşmak için iki koşulu şart koşuyorlardı. Öncelikle olaylara karışanların hiçbirinin bu olaylardaki rolleri nedeniyle ileride cezalandırılmayacağını taahhüt edilmesini istiyorlardı. Hemen ardından da kendilerine karşı yapılacak herhangi bir harekete karşı koyabilmek amacıyla üç bayrak halinde bir kuvvetin emirleri altında hazır bulunmasına izin verilmesini talep ediyorlardı. Bu koşulların yerine getirilmesi halinde meydanları boşaltacaklarını belirtiyorlardı. Sultan Halife zorbalar karşısında son derece aciz bir duruma düşmesine karşın koşulları kabul ediyordu. Şeyhülislam ile İstanbul Efendisi zorbaların yasa dışı davranışlarda bulunmaları halinde canlarının garanti altına alınacağını taahhüt ediyor ve taraflar anlaşıyordu. Patrona İsyanı 1730 adı geçen eser sayfa 163. Ne var ki başta Sadabad'ın yıkılması olmak üzere her istediklerini padişaha yaptırabilen patron Halil ile arkadaşları günden güne saldırganlaşarak şımarıyorlardı. Daha Sultan Mahmud'un ikinci cuma selamlığı sırasında birkaç zorba olayların başlaması sırasında yaptıkları gibi bedestenin önüne gidiyor, burada esnafa dükkanlarını kapatmalarını söylüyor, bağırıp çağırarak edepsizlik yapıyorlardı. Fakat diğer zorbalar ve ocaklar bunlara izin vermiyor, birini hemen orada öldürüyor, diğerini ağır şekilde yaralıyor, kalanları da yakalayarak ağa kapısına götürüyorlardı. Bunlar da o gece cezalandırılıyorlardı. Gerçi padişah ile anlaşan zorbalar yağma, soygun ve rezillik yapmayacakları konusunda yazılı garanti vermiş bulunuyorlardı. Ama bu garantiyi ilk çiğneyen de patronun sağ kolu durumundaki Ali Usta oluyordu. Bedestan olayından iki gün sonra Ali Usta gümrüğe gidiyor, buradaki sandık emini ağayı yumruklayarak dövüyor, yere düşürüyordu. Ardından kasayı açarak içindeki paraya el koyuyor, orada bulunan samur kürkü de alıyordu. Ali Usta bununla da yetinmiyordu. Gümrük emini İvaz Ağa'nın Ketüdağ'sına ait atı da alıyordu. Dahası Ketüdağ'ın iki servkat 13-14 yaşında devlet külahı başında kiraz dudaklı, dürdane dişli, sırma saçlı, ahu gözlü Gürcü gülamını da zorla ve tartaklayarak alıp kendi makamına götürüyordu. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 49. Tüm bunlar herkesin gözü önünde cereyan ediyor fakat hiç kimse engel olamıyordu. Bu olayı patrona Halil, Muslu Beşe ve Çınar Ahmet'e bildiriyorlardı. Üç zorba başı derhal gümrüğe gidiyor, durumu soruşturuyordu. Ali Usta da o sırada orada bulunuyordu. Zorbalığı kendisinin yaptığını, zira gümrük eminini cezalandırdığını söylüyordu. Ne ki diğer zorba reislerini ikna edemiyordu. Zorba başıları kendisini uyarıyor, padişaha bu tür eylemleri yapmayacakları konusunda garanti verdiklerini hatırlatıyor ve Ali Usta'yı tehdit ediyorlardı. Ali Usta gasp ettiği parayı ve kürkü iade ediyor, oğlanları ise yanında alıkoyuyor, vermiyordu. Ancak diğer zorba arkadaşlarından o denli korkuyordu ki konağına gidip eşyalarını topluyor, bir daha görünmemek üzere ortalıktan kayboluyordu. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 50. Bütün bu olumsuz gelişmeler aciz içinde kıvranan Sultan Mahmud'u çileden çıkarıyor fakat elinden hiçbir şey gelmiyordu. Sultan Mahmud patronanın tesis ettiği yasa dışı zorba otoriteden kurtulmak amacıyla ikinci kez kendisine arzu ettiği görevi vermek üzere teşebbüste bulunuyordu. Padişah böylece zorba başını İstanbul'dan uzaklaştırıp kurtulabileceğini düşünüyordu. patrona yine bir feta gibi davranıyor, memlekete hizmet etmekten başka bir düşüncesi olmadığını, hiçbir görev ve makamda gözü bulunmadığını tekrarlıyordu. Sonra Yeniçeri ağası patronaya Cemile olmak üzere para ihsan edilmesini, ki gerçekte padişahın kendisine 200 bin altın vereceğini, bu parayı alıp istediği yere gitmesini tavsiye ediyordu Murat Çulcu. Dermeyan etmiş, patrona da buna cevaben, İstanbul'un bütün hazineleri benim, bana bak Yeniçeri ağası, hem sen benim işime karışma, sonra sen de ötekilerin yanına gidersin demişti. Lale Devri adı geçen eser sayfa 147. Patrona Halil artık padişah ile rekabet edecek kadar otorite ve güç kazanmış bulunuyordu. Örneğin kılıç alayı törenine adeta meydan okuyan bir tavırla katılıyordu. Güzel bir atın üzerinde sade giysilerle biniyordu. Ancak ayakları çıplaktı. Çıplak ayak olayları Beyazıt Hamamı'ndan başlatan 30 zorbanın ortak sembolüydü Murat Çulcu. Üstelik padişah tüm askerlerinin kılıç alayına silahsız katılmalarını buyurduğu halde patrona ile arkadaşları tepeden tırnağa silahlanmış ve tam teçhizatlı olarak katılıyorlardı. Kısacası bu zorbalar padişahın buyruklarına da önem vermiyor, bağımsız davranıyorlardı. Bunların her biri kendini bir feta sanıyor, kibir ve gururlarından yanlarına yaklaşılmıyordu. Bu fetalar görünürde fakirleri ve yoksulları koruyor, onlar adına hareket ediyor, onların haklarını ve hukukunu savunuyordu. Üstelik devlet ricaliyle saray erkanı da bunlara birer fetaymışlar gibi davranıyor, onları takdir ediyor, saygı gösteriyordu. Örneğin 1. Mahmud'un annesi Saliha Sultan patronaya ikinci oğlum diyor, saraya her gelişinde ihsanlarda bulunuyordu. Böylece hem merkezi otoritenin zafiyetini deklare ediyor, hem de zorbanın saygınlığını arttırarak feta olduğunu onaylıyordu. Diğer taraftan Sultan 3. Ahmet'in damatlarından İstanbullu Kunduracızade Mehmet Paşa, yabancı elçilerin bile önünde ayağa kalkmazken patronayı dairesinin kapısında saygı gösterileri karşılıyor, aynı şekilde de uğurluyordu. Patrona İsyanı 1730 adı geçen eser sayfa 161. Bütün bunlar patronanın cüretini ve otoritesini arttırıyor, aynı zamanda gururunu okşayarak onu hem kışkırtıyor hem de saldırganlaştırıyordu. Patrona Halil artık sadece sokak işleriyle uğraşmakla kalmıyor, devlet yönetimine de karışarak müdahale ediyordu. Zorbabaşı olaylar sırasında yardımcı olanlara, arkadaşlarına, dost ve ahbaplarına son derece önemli görevler veriyor, makamlar dağıtıyordu. Üstelik büyük çapta rüşvet topluyor, bunun karşılığında da devletin makamlarını rüşvet verenlere peşkeş çekiyordu. Arnavut kökenli bir takım şahıslar, eski dellak meslektaşları, kendisine zamanında küçük yardımlarda bulunmuş olanlar, patrona sayesinde adeta ihya oluyorlardı. Patronanın bu tür uygulamalarına şu belge çarpıcı bir örnek teşkil ediyordu. Bundan akdem hini vakada bakiyetu suyuf olup ıstıranca karyelesinde tahassüm ve ihtifa eden, saklanan, gizlenen Arnavut ve sair taifeden olanları, seriyan ve tahari ile ahz olunmak, hızla yazılı olarak affedilmek babında, ferman-ı âli sadır olunmayla, hususi meskure Sirozlu Mustafa Haseki kulları tayin olunup, Derbent ve Çatalca'ya vardıkları nihani tecessüs eylediğinde, ıstıranca karyesinde sakin Arnavut uzun üsleyin demekle, maruf şaki patronanın kaylonculuğundan beri refifikki ve gödeşi olup, ve kürekte dahi beraber olup ve meydanda patrona meskür Hüseyin'e avcıbaşılık teklif ettikte, kendi olmayı Hasan Ağa'nın yüz altınını alıp avcıbaşı ettirtip ve kendisi bayrakları olduğuna vukufa olanlar, nihani haber vermekle mezbur ıstıranca da ağız ve hala kayıkhanede mahpus olmayla meskür Hüseyin'den ortası sual olundukta, 7. bölündükte bir şikari esamım vardır, lakin ne ortam beni bilir ve ne ben ortamı bilirim. Mezbur Hüseyin'in kendi lisanen takriri. Mezburden sual olundukta cevap eydür ki ben patrona ile kalyonlarda bile idim lakin gödeşim değildir ve küreye benimle beraber girmeyip avcıbaşı Salih Ağa beni garazen küreye koyup vakada Ekşinoz karyesinden pehlivan bayrağı alıp ve meydanda dikip avcı eski yoldaşlarından cambaz Veli Ağa olup bize haber gönderdi, biz dahi memur olan avcıları ile meydana geldik ve birkaç günden sonra patrona bana avcıbaşılık teklif ettikte ben dahi kabul etmeyip Hasan Ağa'yı avcıbaşı ettirdim. Ben dahi bayrakları oldum deyü kendisi bila ketim böyle haber verdi. Patron İsyanı 1730 adı geçen eser sayfa 162. İstanbul'da geçerli olan hukuk hala zorba hukukuydu. Zira zorbaların İstanbul kadısı yaptığı Deli İbrahim 49. ortanın kışlasını mahkeme haline getirmiş bulunuyordu. Zorba kadı devlet ve hukuk işlerini buradan yürütüyordu. Zorbalık ve yasa dışılık önlenemediği için zorba başılarının padişaha verdiği sözle boşlukta kalıyor, yerine getirilmemiş oluyordu. Zorbalara kefil olan Şeyhülislam bu nedenle zorba başılarını çağırıp onlara nasihat ediyordu. Üstelik sadece nasihat etmekle kalmıyor, sizin kaldırılmasını istediğiniz zararlar tevlidine artık imkan yoktur. Sizin kaldırılmasını istediğiniz zararlar bugün temadi edip durmaktadır. Şayet asiler kemali sükunet içinde dağılıp vazifeleri başına dönmeyecek olurlar ise yaptıkları iyilikleri ve kazandıkları şerefi kaybedeceklerdir. Bu halde saray ve şehir halkı birlikte lazım gelen tedbirlere müracaat edeceklerdir ve sabık hükümet erkanı hakkında tatbik ettikleri cezayı sizler için de yapmaya mecbur olacaklardır diyerek tehdit ediyordu. Patron isyanı 1730 adı geçen eser sayfa 165. Patronu Halil ile önde gelen zorbalar görünürde Şeyhülislam'a hak veriyor fakat uygulamada eskiden beri yaptıkları gibi rezillik ve yasa dışılıklara devam ediyorlardı. Bu yasa dışı eylemlerde ise başarılı bir örgütlenmenin izlerine rastlanıyordu. Örneğin damat İbrahim Paşa'nın sadareti sırasında uzun süre reislik yapan Üç Anbar Mehmet Efendi olayların başlamasıyla birlikte ortadan kayboluyor ve bir köşede saklanıyordu. Zorbalar bu şahıstan yüklü miktarda rüşvet alarak ortalıkta serbestçe dolaşmasına izin veriyorlardı. Bununla da yetinmiyor, yine rüşvet alarak kendisini defter emini tayin ediyorlardı. Halk bu şahsın daha önce yaptıklarından dolayı kendisine tepki gösteriyor, sadrazama başvurarak Üç Anbar'ı azlettiriyor, ardından da Bozcaada'ya sürülmesi için karar aldırıyordu. Fakat durumu Muslu Beş'e haber alınca derhal müdahale ediyor, ben onun hanesini yağma etmiştim,